Merhaba arkadaşlar. Yeni bir podcast ile beraberiz. Bu podcast'te Atatürk'ün not defterlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu tek bir kitap değil. 12 cilt şeklinde satılan 12'li bir tam set aslında. Ve içerisinde başlangıçta böyle anlatayım ki ne olduğunu bilin diye söylüyorum. İçerisinde öncelikle Genelkurmay Başkanlığı Atasen'in hazırlamış olduğu Türkçe bir özet var. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün günümüz Türkçesine göre hazırlanmış notlarının çevrilmiş halleri var. Üçüncü bölümde eski Türkçe ile çevrilmiş halleri var. Dördüncü bölümünde ve yani üçüncü bölümün akabinde gelen kısımda orijinal notların olduğu defterlerin görüntüleri var. Yani kitap yani kitaplar daha doğrusu bu şekilde hazırlanmış. Hem kaynağı görüyorsunuz, hem eski Türkçe hem yeni Türkçe olarak çevrim kısmını vermişler ve gayet güzel olmuş. Hemen söyleyeyim, hatta o üçüncü bölümden bahsedeyim size tam anlamıyla. Orada yazan kısmı söyleyeceğim hemen size. Bir saniye. Kitaptan bakıyorum da tam net açıklamasını söyleyeyim. Birinci bölümde evet dediğim gibi normal şeyin çevirisi, Genelkurmay'ın çevirisi. Üçüncü bölümde de özgün metinleri ve çevrim yazıları varmış. Yani Osmanlıca tarzında düşünebilirsiniz, eski Türkçe tarzında düşünebilirsiniz bunu. Günümüz Türkçesi ve kendi değerlendirmeleri 3 bölüm halinde her kitap. İçerisinde dediğim gibi gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü duygu, düşünce, kişilik ve birçok yönden tanımak istiyorsanız kendi yazdığı şeyleri okumak en güzeli olur. Çünkü biliyorsunuz ki Nutuğu da daha önce ben kanalımda podcast şeklinde yapmıştım kısa olarak. Nutuk'ta da gayet o dönemin neler yapıldığı, nasıl kazanıldığı, neler yaşandığı gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ve Atatürk'ün kendi kaleminden çıkmış şeyler bunlar. Belgeli, dökümanlı, devletimizin arşivinde bulunan şeyler bunlar. Aynı şekilde bu da Atatürk'ün not defterleri de yine devletimizin özellikle askeriyenin koruduğu not defterleri. Şimdi 12 tane olduğu için ben çok böyle uzun sürecek gibi düşünmeyin. Sadece anlamlandırabildiğimiz ya da Atatürk'ün öyle yani mesela bir not aldığınızda düşünün arkadaşlar. Bugün şuraya gideceğim diye not alırsınız ama detayında ne olduğunu anlatmazsınız. Bu tarz notlar da var. İçerisinde detaylı notlar da var yine aynı şekilde. Hatta askerlik döneminde kendisine verilen emirler ya da kendisinin yazdığı emirler, askeri emirler gibi böyle detaylı şeyler de var içerisinde. Ben çoğunu ya bizi ilgilendirecek önemli kısımları aldım öyle diyeyim. Biliyorsunuz ben podcastlerde daha çok böyle önem verdiğim şeyleri veya ilgi çekici olanları veya hakikaten bu değerli diye gördüğüm şeyleri işaretleyerek sizlerle paylaşıyorum. Yine bu kitaplarda da Atatürk'ün not defterlerinde de şunu yaptım. Bir tarafına normal yine işaretleme mantığıyla gittim. Bir tarafına da kendimce kısa notlar aldım. O kısa notlardan da yeri geldikçe bahsedeceğim size. Hemen bu birinci kitaptan başlayalım arkadaşlar. Yani şunu da demeden geçmek istemiyorum. Atatürk'ü merak etmek veya onu araştırmak gerçekten güzel bir şey. Çünkü ülkemizin kurucusu ve kurucu kadronun içindeki birisi o da. Ki zaten kendisi bütün her şeyin bu şekilde yapılıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını sağlamış. Yanındaki silah arkadaşları da önemli, kendisi de önemli. Önemli gördüğümüz için ve sevdiğimiz için de bu tarz şeyleri paylaşmanın güzel olduğunu düşünüyorum. En azından kendi kaleminden olan şeyler veya yeri gelirse başka yazarlardan da merak ettiklerim olursa Atatürk'le alakalı da oynatma listesi oluşturdum YouTube kanalıma. Oradan da diğer yapacağım videoları zamanla izleyebilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz podcast gibi. Evet, uzatmadan başlayalım. Çünkü çok böyle uzun olsun istemiyorum. Yani 1-1,5 saatlik olduğu zaman bazı insanlar dinlemek istemiyor haliyle. O da çok hoş olmuyor ya da atlatıyorlar, çok böyle işe yaramıyor. Aslında arada ben çok güzel şeyler söylüyorum, onları kaçırmış oluyorlar, o da ayrı konu. Evet, başlayalım. Birinci not defteri Hareket Ordusu Kurmay Başkanı, Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal'in not defterleriyle Hareket Ordusu Karargahı Kayıt Defteri diye geçiyor. Burada hemen size notlarımdan aldığım kısmı okuyayım. Okuduktan sonra normal üzerine konuşuruz. Bu ön söz kısmından almışım bunu. Özellikle ilk kitap olduğu için almışımdır muhtemelen. Bunu okuyayım mı? İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı Devleti'nde her alanda geniş bir özgürlük ortamının doğması ve bu ortamda gelişen siyasi cemiyetler arasındaki iktidar mücadelesi kısa sürede tüm ülkeyi sarmış, siyasi çıkar kavgaları, iktidar hırsı, ordunun siyasete alet olması, her şeyden önemlisi toplumsal ve iktisadi alandaki olumsuz gelişmeler ve sömürgeci devletlerin tutum ve kışkırtmaları Osmanlı Devleti'ni 1909 yılına girerken çok zor bir döneme doğru sürüklemiştir. Bütün bu olumsuz gelişmelere bir de 31 Mart ayaklanması adıyla tarihe geçen irtica olayı eklenmiştir. Denilebilir ki 1909 yılında Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran sorunlardan biri 31 Mart ayaklanmasıdır. İkinci Meşrutiyet döneminin toplumsal, siyasi ve iktisadi gelişmelerini de dikkate alarak olaylara geniş açıdan bakılırsa o dönemde yaşananların günümüzdeki benzer olaylara ışık tutabilecek değerde olduğu anlaşılacaktır. 31 Mart ayaklanması hakkında ülkemizde ilmi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen bu olayın bastırılmasında önemli rolü üstlenen Hareket Ordusu ve onun sevk ve idaresinde önemli bir görevi gerçekleştiren Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu dönemdeki faaliyetleri hakkında yapılmış birkaç çalışma dışında yayın bulunmamaktadır. Burada şunu belirteyim, notların içerisinde bu döneme ait ufak tefek şeyler de var. Benim belki notlarımda yoktur, almamışımdır bazı şeyleri ama bu Atatürk'ün not defterleri serisini mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Atatürk dönemiyle ilgili olarak yapılan araştırmalarda en önemli kaynaklardan birinin şüphesiz ki bizzat Atatürk'ün kendi düşüncelerini yansıtan kendi kaleminden çıkmış kaynaklar olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemindeki düşüncelerini yansıtan en önemli kaynak eser Nutuk'tur. Onun düşüncelerini yansıtan kaynaklardan bir diğeri de hiç kuşkusuz bizzat kendi kaleminden çıkan not defterleridir. Nutuk ve diğer temel nitelikteki anı türü eserler ile birlikte bu not defterleri okunduğunda ilginç ve bir o kadar da önemli gerçekler ortaya çıkmaktadır. Yayıma hazırladığımız bu defterler 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere hazırlanan ordunun kurmay başkanının yazdırdığı emirlerin yer aldığı Hareket Ordusu Komutanlığı karargah kayıtlarını içerirken diğeri bizzat Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal'in yazdığı emirlerin kısa özetlerini, hatırlatıcı ipuçlarının yer aldığı kendi notlarını içermektedir. Defterlerde günlük olarak askeri ve siyasi konuların kaydedildiği bilgiler de yer almaktadır. Evet, birinci notta bunları almışım. Yani ön söz bu aslında. Kitabın yayınlayan Genelkurmay Başkanlığındaki kişiler muhtemelen hazırlamış burayı. Özellikle ne olduğunu bilin diye okumak istedim. Evet, ikinci not yine defterin mahiyetiyle alakalı genelkurmayın hazırladığı özet içerisinden almışım. Diğer kısımları almamışım. Burada fazla not alınacak bir şey görmemişim demek ki. Ya şöyle düşünün, bazı yerlerde örnek vereyim mesela bir okuyayım. Yaralı diyor notlarda. Haydaroğlu Behlül 1301 diyor. Veya işte ne var? 15. Seyyar Topçu Alayı diyor. Yaralı diyor. İşte bölük bölük kimlerin yaralı olduğu, kimlerin ne olduğu yazılmış. Tümen emirleri var mesela. Beşiktaş kolu diye bir şey yazmış mesela notlarına. Ya bunları derleyip topladığınızda aslında o döneme ait bazı şeylerin de açığa kavuşmasını sağlıyor. Özellikle zaten burada ön sözde de bahsetmişler. Burada başka böyle okuyabileceğim ne var? Yani örnek olsun diye okuyorum. Şehit ve yaralıları mesela not almışlar. Üsküdar Mevki Komutanlığı'na 6. Nişancı yazılmıştır demiş. Atatürk'ün kendi yazdığı notlar bunlar arkadaşlar. Bakırköy Komutanlığı'nda diye yazılmış mesela. Neyse ikinci benim aldığım notu okuyayım size. Not da değil de bu dediğim gibi genelkurmaylığın açıkladığı kısım. Defterin 14A sayfasında ordunun erzak ihtiyacı hakkında bilgiler bulunmakta ve erzak kafilesinin 6.000 kişiye 10 gün yetecek erzak temini konusunda dair bilgiler yer almaktadır. Ordunun sevkiyatı sırasında uygun görülecek birlik komutanlarıyla temasta bulunacağına dair özellikle sevkiyat sırasında inzibatın sağlanması konusu sevk edilecek kuvvetlerin ihtiyaç durumları mürettep 1. Tümen Komutanı tarafından birliklere yayınlanacak beyanname hakkında kısa kısa notlar yer almaktadır. Defterin 14AB sayfasında yer alan ifadeler İstanbul'daki asiler hakkındaki kanaatleri açığa vuran ifadeler olarak not edilmiştir. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal şu notları yazmıştır. Sarık saran hafiyelerin din perdesi altındaki hareketleri menfaatten başka bir şey değildir. Arkadaşlar evet bu sözü notlar arasında daha detaylı bir şekilde yazmış Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu notları ile İstanbul'daki isyan olayının dini kendi çıkarları için kullanmak isteyenler tarafından çıkarıldığını anlatmak istiyor. Hareket ordusunun İstanbul'a geliş amacının anayasayı tekrar uygulamaya koymak ve dolayısıyla düzeni bozmaya çalışanlara karşı yapılmış olan bu gerici harekatı icra edenlere yönelik olduğunu ifade etmek istiyordu. Bu cümle Atatürk'ün o günün şartlarında 31 Mart olayına bakışını, kendi amaçlarını ortaya koyan ve geleceğe yönelik de bilgiler taşıyan önemli bir konuyu açıklamaktadır. Notların devamında bu düşüncelerini destekleyen ifadeler de yer almaktadır. Nitekim sayfa 14ACA'da İstanbul ahalisine beyanname, maksadımız kanuna taarruzu men, İdare-i Osmani'nin kanun dairesinde tamamen tatbiki şeklinde geçen not ile hareket ordusunun amacının meşrutiyete darbe vuran asileri ortadan kaldırıp anayasayı yeniden uygulamaya koymak olduğunu belirtiyordu. Yani burada da Mustafa Kemal Atatürk yani kurmaylıktan mezun olmuş, yeni yüzbaşı olarak göreve atanmış gibi bir durumda. Ve bu 31 Mart ayaklanmasıyla da duruma başlamış oluyor. Burada benim kendi notlarım var arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'in burada notlara tam olarak eklemedim. Çok da orayı okumak istemiyorum. Bazı İkinci Abdülhamit, Sultan Abdülhamit hakkında çeşitli durumlar oluştuğu için bir algı yaratmak istemiyorum. Yanlış algı da yaratmak istemem. Çünkü bunun çeşitli tarafları var. Atatürk'ün tarafında olanlar, bir de Abdülhamit'in tarafında olanlar gibi. Benim şahsi bakış açımı söyleyeyim. Benim için Mustafa Kemal Atatürk aşırı değerli bir insan. Çünkü benim ülkemin kurucusu. Bir o kadar değerli de Osmanlı Devleti'nin padişahlarıdır. Tümü demiyorum ama birçoğunu gerçekten çok severim. Takdir edilecek insanlardır. Onun öncesinde Selçuklu, Göktürk ve Türk olarak soyu Türk olan bütün devletleri ben seviyorum arkadaşlar. O yüzden bir ayrım yapmam. Burada Atatürk'ün notları arasında 2. Abdülhamit'in yakınlarındaki insanların 31 Mart olaylarına karıştığına dair notu var. İsimleri de yazıyor ve bunların daha sonra bir kısmının idam edildiğini, bir kısmının da sürgüne gönderildiği yazıyor arkadaşlar. Yani bu ilginç olduğu için özellikle almak istedim. Bunu araştırmak isteyenler bu not defterlerini ve tarihle alakalı geniş kitaplarda mutlaka bunu bulacaktır. Ve askerlerin durumu ve sevk ve idaresiyle alakalı parasal sıkıntı o dönemde çok fazlaymış arkadaşlar. Atatürk kendi maaşıyla bile alakalı da çok fazla not almış yetmediğine dair kendince çeşitli böyle tutumlu davranışlar sergilemeye çalışmış. Yeri gelmiş o tutuma rağmen işte cebimde şu kadar para var diye notlar da almış. Bu kitapta dediğim gibi en çok yani bu kitap demeyeyim de bu not defterlerinin Atatürk'ün geneli hep şehit ve yaralı kayıtlarıyla alakalı. Muhtemelen 31 Mart olayları ve ayaklanmasıyla alakalı bunlar da. Ben size bir de hemen zaman dizinini de okuyayım. Bu kitapta özellikle zaman dizinini oku diye not almışım. Onu da muhtemelen önemli gördüğüm için not almışımdır. Hemen zaman dizini kısmını bulmaya çalışayım. Evet, sanırım şu sayfada olması lazım. Evet, buldum. 24 Temmuz 1908 ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi. Bu dönemi yani bu notların dönemini şu an okuyorum size. 17 Aralık 1908 ikinci meşrutiyet meclisi mebusanın açılması. 1909 yani burada birçoğu var aslında. 31 Mart olayları dışında neler olduğuna dair bunları hepsini okumayayım. 1909'un 24 Temmuz 1908'den Mayıs 1909'a kadar olan dönemin notları bu Atatürk'ün ilk kitaptaki. İkinci kitaba geçeceğim arkadaşlar. Evet, ikinci kitabın da hemen dönemini okuyayım size. Harp Akademisi öğrencisi Mustafa Kemal'in not defteri. Böyle kitabın başında da Mustafa Kemal'in o dönemlerden çekilmiş bir fotoğrafı herhalde. Çok böyle güzel bir fotoğraf. İnşallah hepiniz alırsanız görmenizi tavsiye ederim. Gerçi internette de vardır ama. Evet, işaretlediğim kısma bakayım. Burada bir kısmı işaretlemişim. Çok kısa bir yazı. Yine Erdoğan Karakuş'muş. Hava Kor Generalmiş. Muhtemelen bu kitabın hazırlanmasında emeği geçmiş kişinin. Askerimizin. Daha doğrusu komutanımızın diyeyim. Yayınladığımız bu ciltte Atatürk'ün Harp Akademisi öğrenciyken Osmanlı Devleti ve diğer ülkelerde meydana gelen siyasi ve askeri konularla ilgili kısa değerlendirmeleri bulunmaktadır. Onun Harp Akademisi'ndeki öğrenciliği döneminde çıkan Rus-Japon Savaşı'nın 10 Şubat 1904 ve 5 Eylül 1905 etkileri Osmanlı başkentinde de hissedilmiştir. Dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden Kurmay Subay Adayı Mustafa Kemal Atatürk'ün defterinin 6BK sayfasından itibaren Japonların Port Arthur kuşatmasındaki askeri harekatından bahsederken o sırada Baltık denizinde bulunan Rus donanmasının uzak doğuda Vladivostok kıyılarına ulaşmasının zor olacağını, ulaşsa bile başarı kazanamayacağını büyük bir ileri görüşlülükle belirterek not etmiştir. Not defterinde yer alan bu kısa notlar Atatürk'ün aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri büyük bir ileri görüşlülükle değerlendirdiğini de göstermektedir. Evet, ilk notum bu şekildeymiş. İkinci notuma geçeyim hemen. Ve gerçekten bu dönemlerde bile, öğrencilik dönemlerinde bile aldığı notlarda böyle çok ileriye dönük notlar aldığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yani ben özellikle söylüyorum bu kitapları kitaplığınızda bulundurun. 12 tane tam set ya da Farklı bir kitap var. Ali Mithat İnan diye birisinin yazdığı. Bu not defterlerini kendisi bunlar yani genelkurmay bunları yayınlamadan önce kendisi bir kitap olarak yayınlamış sadece önemli kısımlarını. Dilerseniz onu temin edebilirsiniz. Dilerseniz direkt genelkurmay basımevi ata seninki yani bendekileri temin edebilirsiniz. Mutlaka kitaplığınızda bulunsun. Atatürk'ü tanımak, devletimizin kurucusunu bilmek gerçekten güzel olur. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bu kısımda yine ikinci notumda ben Genelkurmay'ın günümüz Türkçesine göre kendilerince notları incelediklerinde aldıkları kısa notları yani birinci kısımdaki notları okuyacağım size. Atatürk'ün kendi notu değil, o notların değerlendirmesi gibi düşünebilirsiniz yine bu kısmı. Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'ndeki öğrencilik döneminde Osmanlı ordusunda Alman sistemine göre eğitim, öğretim uygulanmaktadır. Özellikle Prusya ordusunun örnek aldığı bu sistemde kaynak olarak da tercüme edilmiş olan Almanca eserler kullanılmaktadır. Mustafa Kemal notlarında Mareşal Moltke tarafından yazılmış ve Mehmet Zeki Paşa tarafından 1901 yılında tercüme edilmiş olan Külliyat-ı Ulum ve Fünuni Harbiye'den 1864 Danimarka Seferi, Harp Fenleri ve İlimleri açısından 1864 Danimarka Seferi adlı eseri kaydetmiş, bu eserden alıntı birkaç cümleyi de notlarına ilave etmiştir. Not defterlerinin K44-AP diye bir şeyi var, kodu var. Sayfasından itibaren yine bir kod var. Sayfasına kadar olan bunlar bu kitabı edinirseniz orada görürsünüz. Kadar olan bölümde Japon-Rus savaşına dair kısa kısa notlarla birlik numaraları verilmiştir. Her insan gibi Mustafa Kemal de zaman zaman şarkılarla yorgunluğunu gidermeye çalışmış, kimi şarkı sözlerini not defterine kaydetmiştir. Yine o sayfa kodu var. Sayfasında biri Hicaz, diğeri Suzi Nak makamında iki şarkının güftesi yer almaktadır. Bu sayfanın devamında 11 Mart 1904 tarihinde yazdığı notlarda ise Selanik'ten İstanbul'a geleli 3 ay geçtiği halde dertlerinin, ıstıraplarının sona ermediğini, kalbinin şikayetlerini her dakika dinlediğini ifade etmektedir. Yine kod sayfasında ise Namık Kemal'in bir şiiri yer almaktadır. Mustafa Kemal 15 Mart 1904 tarihinde 3 sayfa halinde tuttuğu günlük notlarında yer alan ifadelere bakıldığında yaşının gereği aşık olmuş, mutlu bir insanın anlatımıyla beklediği çok önemli bir mektubun gelmeyişinden bahsederek sitemlerini dile getirmektedir. 21 Mart 1904 tarihli notlarında ise bütçesiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Mustafa Kemal bütçesini hesapladığında yaptığı harcamaların aldığı maaştan yüksek olduğunu belirterek şimdiye kadar aldığı harcadığı paranın hesabını yapmamanın sıkıntısını çektiğini, bundan böyle bu hususa dikkat etmesi gerektiğine dair kısa bilgiler vermiş, masrafların sebeplerinden çok aldığı maaşın azlığı hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerçekten de belirtilen dönemde Osmanlı Devleti büyük bir mali sıkıntı içindeydi. Osmanlı ordusundaki subayların maaşlarının tam zamanında ödenemediği, devletin zaman zaman sıkıntılar çektiği dönemle ilgili kaynaklarda da belirtilmektedir. Defterin yine sayfasında, bunu dediğim gibi kitabı elde ederseniz bu notları görürsünüz. Napolyon ile ilgili kısa bir bilgi yer almakta ve Mustafa Kemal Napolyon'u bir dahi olarak tanımlamaktadır. Mustafa Kemal yazdıkları kadar etkili konuşması ile de karşısındaki insanları etkileyen dahi önderlerdendir. Nitekim onun hitabet gücünü ortaya koyması bakımından not defterinin sayfalarında Harp Akademisi'nde bir arkadaş topluluğuna hitaben yapmış olduğu konuşma metni yer almaktadır. Konuşmasında okul arkadaşlığı ve okul ahvalinden kısaca bahsettikten sonra okulda kurulan arkadaşlık bağının önemine dair kısa açıklamalarda bulunmaktadır. Mustafa Kemal harp okulundan piyade subayı olarak mezun olmuş, fakat akademiye girdikten sonra sadece kara ordusu değil, deniz kuvvetleri ile ilgili dersler de görmüştür. Not defterindeki bir kısım notlarda yer alan bilgiler, 1900'lü yıllarda kullanılmaya başlayan yeni sınıf harp gemileri ve bunların sahip oldukları sürat ve ateş gücü ile manevra kabiliyetleri hakkındadır. Özellikle birkaç tane yine kod var sayfalarla alakalı. Sayfalarında gemiler hakkında bilgiler ve gemi şekilleri yer almaktadır. Sayfa 66J'den itibaren de Rus-Japon Savaşı ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir. Rusların Baltık Denizi'ndeki filolarından, Japonların deniz gücünden bahsedilmiştir. Uzak Doğu'da Port Arthur'un önemi vurgulanmıştır. Evet arkadaşlar, yani Mustafa Kemal'in o dönemler bile savaş stratejisi olsun ve çeşitli stratejileri, çeşitli ülkeleri incelediğini burada görebiliyorsunuz. Yine ben notlarında aldığı o bir kısmı okuyacağım diye buraya notlarından da bir kısım önemli olarak görüp eklemişim. O üçüncü kısımda da onu okumuş olayım size. Hicaz ağır aksak diye bir şeymiş bu. Zülfüne saçına dil besteler gönül bağlamış. Zülfü perişanın kadar. Görmedim seyyadı, bu seyyadı avcı demekmiş. Dil alemde müjganın, müjgan kirpik demekmiş. Kadar. Uğruna canım fedadır, sev beni canın kadar. Nakarat. Merhamet kıl sevdiğim meftununa, gönül vermiş anlamındaymış bu da, şanın kadar. Seni gördükçe derinumda muhabbet uyanır. Piş iyi çeşmimde, gözü önünde demekmiş bu da. Melahat, güzellik, güneş doğdu, güneşi doğdu sanır. Bu ne behçet, sevinç anlamındaymış. Bu ne zerafet, buna can mı dayanır? Nakarat, sen meleksin, sana insan deseler kim inanır? Süzinak, ağır aksak, bir günah çeşmi canan, süzi mal oldum beter. Buralarının Türkçelerini okumayacağım, direkt okuyayım arkadaşlar. Çünkü bozuyorum arada konuşmayı. Sabah iken oldum harap, oldum beter. Pâ-i ahyâra, serildim sanki hak, oldum beter. Süzinak, ağır aksak, gözlerinden kıskanırken bir zaman dildarını, gel de seyret yarinin bu devreyi ibdarını. Bir televvün, bak ne hale koydu cismi zarımı demiş ve bitirmiş. Burada Japon demiş notlarında. M725M süratli 7,5 santim çapında diye bir şey yazmış. İngiliz gazetelerindeki hokkabaz resmi 8 kutu. Japon, Rus, İngiliz, Amerikan, Sarı Çin, Türk, Fransız 8. yok, Alman yazmış. 11 Mart 1904, Cuma saat 7. Selanik'ten geleli 3 ay kadar oldu. Gelişimin ilk günlerinde düzenli bir hayata başladım zannediyorum. Manen ve maddeten güçten düşüren ızdırabımı ortadan kalkmış gibi görüyordum. Lakin heyhat, bugün bilmem kaç yüzüncü defa olmak üzere yine kalbimin bütün şikayet iniltilerini işitmekle ağlıyorum. Her vakit ki gibi bu da dakika dahi diye bir not düşmüş arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal'in bir sevgilisi olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü burada dediğim gibi ilk bu kitabı okurken söylemiştim. Harp Akademisi öğrencilik dönemi bu. Muhtemelen bir sevgilisi ya da ilgi duyduğu bir kızla alakalı beklentilerini yansıtmış kendince. Yani aslında hep Atatürk'ü böyle çeşitli şeylerin içinde, işte Kurtuluş Savaşı, savaşların içinde, siyasetin içinde hep böyle bir şekilde düşünürüz ama insani yönlerine hiç bakmayız. Burada insani yönlerini de çok güzel görebiliyorsunuz notlarından. Parasal sıkıntı yine bu dönemde çok çekiyor, idare etmeye çalışıyor. Osmanlı'nın bu dönemleri haliyle takdir edersiniz, zorlu dönemlerdi. Onun sıkıntılarıyla alakalı da notlarında yine yer verilmiş. Evet, üçüncü kitaba geçeceğim arkadaşlar. Böyle hızlı geçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar yani bütün notları okusak zaten bayağı bir podcast sürer. Bölüm bölüm yapmam gerekir ki bu halde bile yarım saat oldu. Üçüncü not defterini anca geçtik. 10 dakika 10 dakika neredeyse sürüyor. Hele bir tanesi var, onda fazla not almıştım. Hatırlıyorum. Muhtemelen bu 1,5-2 saat veya daha fazla sürerse belki bölüm bölüm yapma gibi bir durumum da olabilir. Duruma göre bakarız. Dediğim gibi yani hem sırf böyle atlayarak değil, kitap hakkında da o bölüm hakkında da detay vermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi bu üçüncü bölüm Mustafa Kemal'in ikinci Viyana kuşatması öncesi Rus seferi, ikinci Viyana kuşatması ve 1768-1774 Rus seferi hakkında tuttuğu notlarmış arkadaşlar. Ön söz kısmında bir herhalde burada not defteriyle alakalı bilgi verilmiş. Onun için almışım notuma. Mustafa Kemal'in bu not defterinde yer alan bilgiler muhtemelen harp okulu yıllarında okutulan Osmanlı seferleri tarihiyle ilgili derslerde tutulan notlar olabileceği gibi dersle ilgili konuda yapılan öğrenci takdimlerinin kısa notları şeklinde de değerlendirilebilir. Notlar belirli bir konu ve belirli bir tarih sürecini de içine almakta. İkinci Viyana seferinin açılması Osmanlı ordusunun İstanbul'dan Edirne-Belgrad-Budin yolu ile Viyana önlerine hareketi, kuşatmanın başlaması ve kısaca sonuçlarını içermektedir. Kimi yerlerde sayfa numaraları hakkında kayıtlara yer verilmesi, bunun o dönemin meşhur kitaplarından olan Tarihi Devleti Aliye, Osmanlı Devleti'nin tarihi kitabından alıntılar şeklinde yazılmış olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. İncelenen defterlerden diğeri ise yine Mustafa Kemal'in Osmanlı-Rus Seferi 1768-1774 hakkındaki notlarını içermektedir. Osmanlı tarihinde 3. Mustafa dönemi olayları arasında yer alan Osmanlı-Rus Seferi sonuçları itibariyle önemli gelişmeleri başlatan bir savaştır. Burada yine defter sayı numaraları var. Numara da kayıtlı bulunan defterde belirtilen sefer için yapılan hazırlıklara kısaca yer verildikten sonra seferin açılması, Osmanlı Devleti'nin Lehistan Krallığını himaye konusunda yaptığı girişimler, Kırım Hanlığı'nın tutumu, Rusların Tuna'nın güneyine uzanmaları konusunda yapmış oldukları mücadeleler, bu mücadeleler sırasında Osmanlı ordularının içinde bulundukları durum özetlenmiştir. Bu notlarda diğerleri gibi o dönem askeri okullarında okutulmakta olan Osmanlı tarihi kitaplarından derlenmiş bilgilerdir. Aslında Atatürk'ün orada önemli gördüğü yerler diyebiliriz bunları. Çünkü ben okuduğumda o şekilde algıladım. İkinci bir not almışım arkadaşlar. Yine Genelkurmay Başkanlığı'nın kısa özetinden bir not düşmüşüm buraya da. Hemen bakıyorum ona da. Evet, aynen onun notlarından. Yani günümüz Türkçesine çevirisi değil, Genelkurmay'ın özet şeklinde verdiği bir not bu. Mustafa Kemal bu not defteri Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılda, yani 19. yüzyılda diyelim, pardon, Rusya ve Lehistan üzerine yaptığı askeri harekatı konu almaktadır. Not defterinde Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri, Rus Çarlığı'na karşı takip ettiği strateji, Lehistan Krallığı'nın bölgede varlığını sürdürmek için uygulamaya koyduğu siyaseti anlatmıştır. Mustafa Kemal not defterinin sayfasında Osmanlıların Ruslarla olan sefer ve muharebeleri 1678-1809 başlığını kullanmasına rağmen sadece 1678 yılında gerçekleştirilen sefer hakkında bilgiyi vermektedir. Bu durumda başlıkta belirtilen hususların devamı defterde eksik bulunmaktadır. İlk sayfada 19. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti hakkında genel bilgiler verilirken Osmanlı-Avrupa ilişkileri yönü ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Defterin sayfalarında ben buraları atlıyorum arkadaşlar, bu kodları vermeyeyim, temin edin, görün. İkinci Viyana kuşatmasına uzanan süreç, Avrupa'daki mezhep ve veraset savaşları, Lehistan'a yönelik uyguladıkları siyaset, Avusturya'daki iç karışıklıklar, Prusya Devleti'nin Avrupa siyaset sahnesine çıkması konuları kısa bilgiler halinde özetlenmiştir. Not defterinin sayfasından itibaren bugünkü Ukrayna topraklarında 19. yüzyılda Rusya'nın egemen olma yolunda başlattığı mücadeleler ne kadar tesadüf olmuş değil mi arkadaşlar? Yani günümüzde de yine Rusya Ukrayna ile savaş halinde haliyle o dönemde de böyle bir durum varmış demek ki. Lehistan Krallığı'nın genel siyaseti, Osmanlı Devleti'nin Lehistan ile olan ilişkileri, Lehistan'ın vergiye bağlanıp himayeye alınması konuları işlenmiştir. Osmanlı Devleti, Lehistan ve Rusya ile olan anlaşmazlıklarda Kırım Hanlığı'nın desteğiyle siyasetini belirlemiştir. Nitekim notlarda da bu husus açıkça görülmektedir. Leh Kralı Jan Sobieski'nin mevcut anlaşmayı bozması üzerine Osmanlı Devleti 1674 seferini düzenlemiş ve Hotin Kalesi üzerine ordu göndermiştir. O zamanki adıyla Podolya arazisi olarak bilinen coğrafyadaki nehirlerin çokluğu, ordunun yol güzergahında büyük sıkıntılar çekmesine neden olmuştur. Mustafa Kemal'in notlarına bu sıkıntılar dile getirilmektedir. Evet, burada düştüğüm kendi notlarıma bakalım. Tarih derslerinde tuttuğu kısa notlar olabilir demişim, onu zaten bahsettim. Notları tarih kitaplarından özet şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani kendisi yine böyle öğrencilik dönemine rastlayan bir dönem bu. O yüzden böyle kısa notlar, kendince sınavları artık ya da sınav mı yapılıyordu o dönem, sözlü sınav mı yapılıyordu, onlar için tuttuğu notlar gibi düşünebilirsiniz. Ayrıyeten şuna çok dikkat ettim. Bu notlarda okuduğumda bu üçüncü kitaptaki Atatürk kendince bu savaşlarda ya da bu Osmanlı'nın hareketlerinde gördüğü hataları da notlarının arasına eklemiş arkadaşlar. Bir yandan dördüncü kitabı alıyorum. Hemen devam edeceğim çünkü. Dördüncü kitapta da not olarak bir tane tutmuşum galiba. Herhalde burada çok önemli bir şey değil. Yok. Kendi notlarımı düşmüşüm. Onlar üzerinden gideceğiz. Ya burada şu kitaplar hakkında da kısa bir bilgi daha vereyim. Bu kitapları temin ederken ikinci el olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen Genelkurmay Başkanlığı'nda vardır. Ama basılmış halde satışı ya durdurulmuş ya da ben bulamadım. Eğer bulursanız sıfır olarak da alabilirsiniz. Ama ikinci el kitapçılarda da gayet böyle kullanılmamış, okunmamış vaziyette benim elime temiz teslim edildi. İnternet üzerinden aldım ben de. Set halinde aldım. Ve senelerce saklamayı düşündüğüm, yani kurucumuzdan, atamızdan bize yadigar diye düşündüğüm notlar bunlar. O yüzden hem sizlerle paylaşıyorum hem de kendi kitaplığımda yerini alacak bu da. Devam edelim dördüncü not defterlerine hemen bakalım. Evet, yine bu kitapta da ön söz kısmında defterlerin mahiyeti, yani içinde not defterlerinin kısa özetini içeren kısmı not almışım. Osmanlı Devleti siyasi, askeri, iktisadi ve toplumsal bakımdan bir çözülmenin eşiğinde olmasına rağmen bu savaşta özellikle ordunun gösterdiği üstün çabalarla kısa sürede zaferi kazanmıştır. Fakat kazanılan bu zafer ne yazık ki uluslararası alanda girişimlerle taçlandırılamamıştır. Türk-Yunan Savaşı ve bu savaş sonrası gelişmeler o sırada Manastır Askeri Lisesi'nde okuyan Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde içinde yaşanılan dönemde Osmanlı ordusunun yaptığı savaşların da değerlendirilmesine yönelik dersler veriliyordu. Mustafa Kemal de Harp Akademisi'ndeyken askeri lise öğrencilik yıllarında yaşadığı bu savaşın değerlendirmesini yapmıştır. Harp Okulu'nda gördüğü dersler, okuduğu eserler ve Harp Akademisi'nde harp tarihi, taktik ve askeri strateji ile ilgili derslerde edindiği bilgilerden hareketle Türk-Yunan Savaşı'nı değerlendirmiştir. Mustafa Kemal, dünyaca ünlü harp stratejilerinin ortaya koyduğu stratejilerden çıkardığı dersler çerçevesinde Türk-Yunan Savaşı'nı da değerlendirmiştir. 20. yüzyıl Türk ve dünya tarihinde askeri ve siyasi anlamda büyük izler bırakan Mustafa Kemal Atatürk, tarih ve tarihinin yardımcı dallarından harp tarihi ve askeri coğrafya ile ilgili pek çok eser okumuş, bunlardan edindiği tecrübeleri kendi döneminde icra edilen harplerde harp kuralları doğrultusunda değerlendirmiştir. İşte 1897 Türk-Yunan Savaşı da bu kapsamda eleştirdiği, yorumladığı harplerden birisidir. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bu kitap sayfası biraz yapışık olduğu için haliyle açarken zorlandım. İncelediğimiz not defteri herhangi bir tarih kaydı yer almamaktadır. Bununla birlikte defterde yazılanlar incelendiğinde bunların Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'ndeki öğrencilik dönemine ait değerlendirmeleri olabileceği ihtimali daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Harp Akademisi'nde kurmaylık eğitimi gören Mustafa Kemal'in bu not defteri genel olarak gördüğü derslerde edindiği tecrübelerden hareketle 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı hakkında yaptığı yorumları içermektedir. Evet, burada benim kendimce tuttuğum notlara bakayım. Evet, bakın burada mesela önemli bir kısım not almışım kendimce. Bu notları okuduktan sonra aslında Türk-Yunan Savaşı'nı incelemiş Atatürk, yani daha önceki, daha sonra biliyorsunuz Yunan'ı denize döktüğümüzde İzmir tarafında haliyle bu savaşta kullandığı stratejiler de bu eski Harp Akademisi'nde öğrendiği stratejilerden kaynaklı olabilir diye not düşmüşüm. Yani geçmişte edindiği, geçmişte okuduğu tecrübeler, geçmişte yazdığı, kendince gördüğü hatalar, ki bu mesela Türk-Yunan Savaşı'ndaki hataları da bu not defterleri içerisinde burada hata yapılmış diye çok güzel böyle stratejik olarak belirlemiş Mustafa Kemal Atatürk. Ve daha sonra sanırım bunu Yunan'ı denize dökerken çok güzel de kullanmış. Stratejik olarak da yapılması gerekenleri çok güzel düşünmüş arkadaşlar. Yani ben özellikle mesela kısa notuma bunu yazmışım. Yapılması gerekenleri mesela, yani önce bakıyor, konuyu anlıyor. Daha sonra ya bu böyle olmalı diye kendince notlar içeriyor bu sefer. Çok güzel açıklamış aslında savaş stratejisini. Yapılması gerekenlerin içerisinde ayrıyeten de savaşla alakalı çok iyi analiz tutmuş arkadaşlar. Yani savaşı analiz edip daha sonra ilerleyen dönemde işte Yunanlılarla yaptığımız son kurtuluş savaşı döneminde İzmir'in kurtuluşunda da dahil olmak üzere belki de bu bilgileri çok güzel kullanarak ülkenin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş savaşını İdare etmiş arkadaşlar. Evet, bu not defterinin anlam ve önemi bu şekildeydi. Dördüncü kitabımızı da bitirmiş olduk. Beşinci kitabımızı alıyorum. Evet, beşinci not defterinin asıl başlığını okuyayım hemen size. Mustafa Kemal'in 1870-71 Alman-Fransız Savaşı konusunda tuttuğu notlar ile 1905-1908 yılları arasında tuttuğu günlük notlarıymış bu arkadaşlar. Burada hemen önemli görüp aldığım yere bakalım. Ön söz kısmından yine kitabın ve defter, yani not defterlerinin mahiyetini almışım. Ya burada notları okumuyorum arkadaşlar. Çünkü bazıları hakikaten çok uzun. Ve dediğim gibi, yani benim amacım burada tüm kitabı size okumak değil ya da tüm notları. Mesela örnek olsun diye Atatürk'ün böyle notlarını tuttuğu kısımdan kısa notlardan okuyayım size. Yani burada normalde ben bunu önemli gördüğümden değil, sırf size örnek olsun amaçlı yapacağım. Daha sonra bunu yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü böyle okuya okuya gitmek olmaz. Mesela Mayans'ta karşı koyar demiş, Durmberg Dağı demiş. Daha birkaç yıl önce o araziyi dolaştığı zaman bu araziyi savunmaya gayet kabiliyetli buldu. Burayı bildiği için ihtimal 2 ordu Ren gerisinde savunmaya mecbur olacaktır. Burasını vaktiyle keşfettiği için 14 bin onda önde olmak üzere orada 200 bin kuvvet bulundurur. Fransızlar ciddi bir hareket yapamazlar. Üçüncü ordudan çok çekeriz. Wittlich'ten düşmanın sol taraf ve gerilerine sevk olunur. 200 bin kuvvet kesinlikle zarar yok gibi notlar düşmüş arkadaşlar. Şimdi bu not defterlerinin mahiyetiyle alakalı kısmı okuyayım. Yani içerisinde neler var diye. Mustafa Kemal'in not defterinin ilk sayfalarında 1866 seferinden bahsetmektedir. Defterin diğer sayfalarına genel olarak bakıldığında 45A2 sayfasında 1870 Sedan Savaşı'nı başarıyla yürüten komutanlardan bahsedilmekte ve o dönem kullanılan askeri amaçlı haritaların önemi vurgulanmaktadır. Bir sayfalarında yine burayı atlıyorum. Frankfurt meselesi hakkında görüşler belirtilmektedir. Yine sayfalarında 1870'e kadar olan döneme ait Bismarck'ın da önemli rol oynadığı siyasi olaylardan bahsedilmektedir. Sayfalarında Prusya ve Fransa ve kısmen Moltke'nin hareket planı anlatılmaktadır. Sayfalarında harbin genel durumu hakkında değerlendirmeler yapılmakta ve muhtemel hareket tarzları geliştirilmektedir. Fransa'nın siyasi durumundan harbin Fransa'ya karşı değil, 3. Napolyon'a karşı yapıldığından bahsedilmektedir. Harp için yapılan planlara devam edilmekte, bir kısım kuvvetlerin nasıl konuşlandırıldığı ve bu konuşlandırmanın Fransa'ya taarruz, Avusturya için savunma niteliği taşıdığı, Moltke'nin asker mevcudunun yanında siyasi ve coğrafi unsurlarının da dikkate alınması gerektiği şeklindeki değerlendirilmesi belirtilmektedir. 45A2 AL ve 45A2 AT sayfalarında Avrupa'nın genel siyasi durumu çerçevesinde askeri durum değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sayfalarında yapılan askeri durum değerlendirilmesinde her ne kadar Avusturya ile savaş yapılamayacağı varsayımı yapılsa da bu ülke için kuvvet ayrılmasının önem taşıdığı, İngiltere'nin bu kapsamda dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Fransızların askeri durumunun değerlendirilmesi yapılmakta, Prusya ve Fransa askeri planları değerlendirilmektedir. Yine devam ediyor arkadaşlar. Bu ciltte ele alınan diğer not defteri de Mustafa Kemal'in 1905 ve 1908 yılları arasında tuttuğu günlük notlarını içermektedir. Genel olarak bakıldığında sayfalarında Mustafa Kemal'in çıktığı seyahatlere dair kısa kısa bilgiler yer almaktadır. Defterin diğer sayfalarına Mustafa Kemal'in köy ve şehir eşkıyalarına yani yurt içi bölücülere karşı uygulanması gereken harekata ilişkin görüşleri, gece ve gündüz yürüyüşleri gibi askeri konularla ilgili notları, Arnavutluk meselesi ve 1871 yılında Alman Ulusal Birliği'nin kurulmasına ilişkin düşünceleri, Mustafa Kemal'in maaşı ve harcama yaptığı yerlerle ilgili notlar, Mustafa Kemal'in liste halinde tuttuğu kitapların isimleri, yazarları, basım evleri ve fiyatları hakkında bilgiler, inşaat hesaplamalarına ait bilgiler ve inşaatlarda çalışacak ustalara verilecek ücretlerle ilgili notlar ve ayrıca Tevfik Fikret'in Sis adlı şiiri yer almaktadır. Defterin son sayfalarında Mustafa Kemal'in sağlığı ve yiyeceği öğünlerle ilgili bazı notlar yer almaktadır. En son sayfada ise 29.04.1934 tarihiyle birlikte Latin harfleriyle yazılmış bir yemek menüsü yer almaktadır. Evet, burada değerlendirdiğim bir kısım var. Bu notlar Mustafa Kemal'in inanç, zevk, kültür ve kişiliğiyle alakalı notlar arkadaşlar. Şiir yine bu dönemde çok yazmış. Şiirler var, onları görebilirsiniz. Osmanlı'yı çok övmüş bu dönemde ve şan ve şöhretinden bahsetmiş Osmanlı'nın. Tabii ki bir dönem sonra Osmanlı çöküşe geçtiğinde aynı fikirlerde değildir muhtemelen. Çünkü yeni bir ülkenin kurucusu olacak. Bu dönemki değerlendirmeleriyle alakalı kısımlarda 5. not defterleri kısmında yer alıyor. Arkadaşlar bir saat olursa iki bölüme ayıracağım ki şu an 50 dakika olmuş. Podcast'ı böyle uzun bir şekilde vermek istemiyorum. İki bölüm yaparız diye tahmin ediyorum. Çünkü muhtemelen 2 saati bulacak. Daha 6. nota anca geçtik. Bir 6 tane daha var ve bir tanesi çok uzun arkadaşlar. Orada 7-8 taneye yakın not aldım diye hatırlıyorum. Ve kısa notlarım da var içerisinde. Çok uzayacağını tahmin ettiğim için belki 3. bölüm, belki yani bir 2 ya da 3 bölümde bitiririz diye tahmin ediyorum. 6. not defterine bakalım arkadaşlar. Hemen neyle ilgili olduğunu, ne zamanla ilgili olduğunu okuyayım size. Mustafa Kemal'in istikam ve topçuluk, stratejik taarruz ve stratejik savunma ile subaylar için yazılmış olan Hizmet-i Seferiye talimnamesine ait tuttuğu notlarmış bu arkadaşlar. Hemen benim kendi önemli gördüğüm yerlerden aldığım kısma gideyim. Yine Genelkurmay'ın yazdığı kısa özet kısmından almışım bunu. Hemen okuyalım. Evet yani okuyalım. 3 tane mi var? Hemen ona da bir bakayım. Evet 3 tane tutmuşum bunun içinden de. Hemen okumakla başlayalım. Bu defterde yapılan ve yapılması muhtemel kale muharebelerinde daha çok kaleyi kuşatacak birliklerin uygulaması gereken taktikler, topçu birliklerinin tertibi ve istikam faaliyetleriyle kale içinde savunan birliklerin savunma yöntemleri hakkında Atatürk'ün görüşleri kendi eliyle yazdığı genel hususları içeren bilgiler bulunmaktadır. Defterde bulunan notların Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nde öğrenciyken tuttuğu derslere ait olduğu, bu bilgilerin günümüzde uygulanan istikam, düşman birliklerine yaklaşma, düşmana ait stratejik seviyedeki tahkim edilmiş mahallerine sızma harekatında yardımcı döküman olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Defterin ilk sayfası kaleye icra edilecek hücumun çeşitleri ve kale muharebelerinin safhaları hakkında bilgileri içermektedir. Evet hakikaten çok fazla not vardı burada. Okuduğumda yani buraya tabii almadım ama okursanız nasip olursa görürsünüz. Defterin 7A sayfasında kale muharebesinin ilk safhası olan kuşatma harekatı ve bu harekatta süvarinin yapması gerekli görevler, ileri arazi muharebeleri hakkında bilgiler, 1870'te icra edilen savaşta Alman muhasara ordusunun başkumandanı General Verdun'un General Bourbaki'ye uyguladığı taktikten bahsetmektedir. Defterin 7A ve 7AA sayfalarında kuşatma harekatında uygulanması gerekli taktikler hakkında General Bourbaki'nin değerlendirmeleri, kuşatma hattı, birliklerinin özellikleri, kaleyi muhafaza eden birliklerin kale dışına çıkışları, esnasında kuşatan kuvvetlerin hareket tarzları, muhasara hazırlıkları ve hücum cephesi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Defterin 7AB ve 7ABA sayfalarında kale kuşatma planı, hücum topçusunun mevzii, muhasara bölgesinin özellikleri ve Rusya'da mevcut olan iki muhasara birliğinin birinin sahip olduğu silahlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Hemen ikinci notumu defterin içerik açısından değerlendirmesine bakayım. Onu da okuyayım size. Mustafa Kemal bu not defterinde genel olarak harp ilkelerinden, taarruz ve savunma stratejisinden bahsetmiştir. Gerek Çanakkale'de, Kafkasya'da, Doğu ve Filistin cephelerinde, gerekse Kurtuluş Savaşı'nda harp ilkelerini başarıyla uygulamış bir kişi olarak Mustafa Kemal, bu not defterinde Napolyon döneminde uygulanan stratejik taarruz ve stratejik savunma ilkelerinden örnekler vermiştir. Defterin kapağındaki etikette Efkan-ı Harp Namzedi Mülazım kurmay adayı teğmen Mustafa Kemal ibaresinin bulunması, bu defterin Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nde öğrenciyken tuttuğu notlardan birisi olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Stratejik taarruz, harekat alanında harp imkan ve kabiliyetleri bakımından üstün olan kuvvetler tarafından uygulanmaktadır. Bu yöntemin ana düşüncesinin sürekli taarruz noktasında toplandığı ifade edilmektedir. Zafere ulaşmada etkin bir yöntem gibi görülse de yapılacak olan hatalar ile kuvvet kaybının fazla olması nedeniyle harp yenilgi ile sonuçlanabilmektedir. Stratejik taarruz uygulayan kuvvet, harbin her aşamasında girişimi elden bırakmamalı ve rehavete kapılmamalıdır. Mustafa Kemal not defterinde Rusya seferine çıkan Fransızları, yani Napolyon'un 1812'de 442 bin kişilik bir ordu ile hareket ettiğini, fakat 3 ay sonra Moskova önlerine geldiğinde 95 bine düştüğünü, diğer taraftan 1810'da İspanya seferinde 400 bin Fransız askerinin Pirene Sıra Dağları'nı aşıp Lizbon'daki sınır istikamı önüne geldiğinde 45 bin kişiye düştüğünü, 1829 yılında Mareşal Diebich komutasındaki 160 bin kişilik bir ordunun Edirne karşısına geldiği zaman bu kuvvetin 20 bine gerilediğini, keza Almanların da 1870'te Fransız sınırını geçtiklerinde 372 bin askerden 1,5 ay sonra Paris önlerine geldiğinde bu kuvvetin sadece 171 bin olduğunu belirterek stratejik taarruzun kolay bir harekat olmadığını, usulüne uygun olarak tatbik edilmezse sonucun ağır olacağını vurgulamıştır. Bununla birlikte Mustafa Kemal, Lizen Meydan Muharebesi'nde General Verdun'un stratejik taarruz ve 40 bin kişilik bir ordu ile 120 bin kişilik bir ordu üzerine sağladığı üstünlüğü de belirtmiştir. Arkadaşlar, fark ettiyseniz stratejik bayağı savaş stratejisi, harp yönünde kendisini çok geliştirmiş. Yani notları özellikle o çok düzenli tutmuş bu dönemlerde. Zaten temin ederseniz görürsünüz, detaylı okumuş olursunuz. Üçüncü tuttuğum notu da okuyayım hemen size. Atatürk'ün kurmay subaylık hayatı ile ilgili bugüne kadar çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla birlikte, onun bu dönemini aydınlatan bu eseri şimdiye kadar bilim dünyasına sunulmamıştır. Elimizdeki bu defter, onun Harp Akademisi öğrencilerine, kurmay subaylara ve komutanlara verdiği harekat ve taktik dersleri kapsamında mesele çatılması, durum muhakemesinin yapılması ve bu doğrultuda plan tatbikatının icrası ile ilgili dersleri ihtiva eden notları içermektedir. Defterin başında veya sonunda herhangi bir şekilde yazılış tarihi ile ilgili bir kayıt bulunmamakla birlikte, içinde geçen bir takım ifadelerden Balkan savaşlarından sonraki tarihlerde yazıldığına kanaat getirmekteyiz. Mustafa Kemal'in bu not defterinde izah ettiği konuları harp tarihinden edinilen derslerle de desteklemesi, konulara olan hakimiyeti ve dersleri verdiği kişilerin önemli şahsiyetler olduğu kanaatini pekiştirmektedir. Atatürk'ün not defterlerinden biri olan bu eser, o dönemdeki küçük birlikler tarafından icra edilen plan tatbikatları ile ilgili meselelerin çatılması, durum muhakemelerinin yapılması ve verilen kararların nasıl icra edildiğine ilişkin örnekler, açıklamalar ve yöntemleri içermektedir. Bu çerçeve dahilinde TSK personelinin icra edeceği faaliyetlere ışık tutabileceği değerlendirilmektedir. Benim kendi notumla alakalı bir kısmı söyleyeyim hemen. Fransız, Alman ve dönem ülkeleri ile alakalı askeri güçlerini incelemiş bu notlarda. Kısaca bahsetmiş olayım hemen size. Ayrıyeten de strateji oluşturmak için bu notlar değerli bir kısım oluşturmuş aslında. Hem ileride kendi stratejilerini oluştururken Atatürk'ün faydasına olmuş, hem de kendini geliştirmiş. Yani başkalarını anlatmış, başkalarına da göstermiş ama kendi de bu öğrendiklerini uygulamaya koyunca daha da güzel olmuş. Yani Atatürk'ü Biliyorsunuz savaş ve strateji yönünde anlatmaya gerek yok. Barış yanlısı birisi kişilik olarak ama gerektiğinde de barış istemeyen bir tarafa mutlaka gereken cevabı en doğru şekilde savaş stratejilerini uygulayarak veren birisi. Bununla alakalı da yine not defterlerinde bir kısım var. Eğer aklıma gelirse o kısımda da söylerim. Şimdiden söylemiş olayım. Orada yendiği ülkeyle alakalı kendileri istedi bunu. Biz de istenileni verdik diye anlatıyor. Daha detaylı bir şekilde söylüyor bu lafı. Ve gerçekten de barış yanlısı olmasına rağmen bazı ülkeler ya da bazı insanlar buna zorlanabiliyor arkadaşlar. Evet, 6. not defterini de hep beraber incelemiş olduk. 7. not defterine başlayacağım ama 1 saat olduğu için ikinci bölüm olarak başlayacağım buna arkadaşlar. En azından yarılamış olduk. Muhtemelen 2 bölüm olarak tamamlarız diye düşünüyorum. Eğer 3. bölüme de giderse 3. bölümde inceleriz. Yani 6 tane daha kaldı defter inceleyeceğimiz. Hepsini incelediğimizde zaten kısmen de olsa not defterleri hakkında fikir elde etmiş olursunuz. Ama özellikle söylüyorum, ülkemizin kurucusu değerli Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrenmek, ne yaptığını bilmek istiyorsanız hem kendi yazdıklarını hem de değerli tarihçilerin yazmış olduğu kitaplardan Atatürk'ü okumanızı mutlaka isterim. Gelecek nesillere de devletimizin kurucusunun bıraktığı eserler de olmak üzere aktarılması çok büyük bir vazife olarak görüyorum ben. O yüzden bilim dışında Mustafa Kemal ile alakalı, Atatürk'le alakalı bulabildiğim her kaynağı bu şekilde değerlendireceğim. Özellikle önce kendi yazdıklarını, yani Geometri kitabı da yazdı Atatürk, çeşitli incelemeler de yaptı. Bazı kitapları var. Onları temin ettikçe bu şekilde podcast şeklinde sizlere de aktaracağım. Mutlaka incelemeniz gereken bir kitap serisi olmuş bu. Genelkurmay'a da teşekkür ederim. En azından ülkemizin kurucusunu bu şekilde detaylı not defterleri üzerinden belgeli, kayıtlı olarak tutmaları çok hoş olmuş. Yayınlamaları biraz geç olmuş aslında. 2004 yılında başlamışlar. Yanılmıyorsam 2012 ya da 2014 yılına, hatta 2019'da da ikinci baskı olarak bu kitaplardan çıkarım yapmışlar. O yüzden değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer bölümde Atatürk'ün not defterleri ikinci bölümde görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın.